Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Ağustos 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerdeyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Spordaki gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti okul açana teminat şartı. Milli Eğitim Bakanlığı Hürriyet'in gündeme getirdiği bazı özel okullarda yaşanan sıkıntıyı önlemek için sahiplerinden teminat isteyecek. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız'ın Şubat'ta Hürriyet'e açıkladığı kanun taslağının içeriği netleşmeye başladı. Taslak meclisten geçerse her isteyen özel okul açamayacak. Okul sahiplerinin kapattık deyip öğrencileri mağdur etmeleri önlenecek. Bu amaçla özel okul açacaklardan teminat istenecek. Kontenjana göre belirlenecek ücret bir yerde toplanacak. Öğrenciden alınan ücretin bir bölümü teminat olarak gösterilecek. Belli oranda nakit para bankalarda bloke edilecek. Ya okul binası ya da başka bir taşınmaz mülk teminat istenecek. Hangi seçeneğin benimseneceği mecliste belli olacak demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti Malazgirt'ten dosta düşmana tarihi uyarılar. Başkan Erdoğan, Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere uzanan mücadelemizi zaferle taçlandıracağız dedi. Başkan Erdoğan, Malazgirt zaferinin 948. yıl dönümünde Malazgirt ve Ahlat'ta halka hitap etti. Erdoğan, etkinliğe katılan MHP lideri Bahçeli ile sohbet etti. Ve açıklamaları yer alıyor Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne Haçlı artıklarının, ne Bizans heveslilerinin, ne PKK terör örgütünün bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz. Fırat'ın doğusunda şu anda silahlı insansız hava araçlarımız, bölgede çok yakında kara birliklerimizin de giriş yapmasını bekliyoruz. Bölgedeki sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymayacak. Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecek. Ana muhalefete eleştirileri de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söylemenizle onların değirmenlerine su taşırsınız. Bunun adı başka bir şey olur. Milliyet gazetesinin manşeti Türkiye'yi anlıyoruz. Moskova bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin İdlib endişelerini anlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaretle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib tarafında rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. İki gün önce Sayın Putin'le bu meseleyi yakından istişare ettik. Orada yine görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız dedi. Açıklama yapan Kremlin sözcüsü Peskov da Putin Türkiye'nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi. Terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor. Ülkelerimiz askeri teknik işbirliği gibi hassas alanlarda bile yakınlık, gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkilerde bütünlük içinde diye konuştu. Bu arada S-400'lerde ikinci teslimat başlığı da var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait ikinci batarya teslimatı sürecinin bugün başlayacağını açıkladı. Teslimat sürecinin yaklaşık 2 hafta sürmesi planlanıyor. Geçen ay teslimatı tamamlanan ilk bataryanın da kurulum ve eğitim çalışmaları sürüyor demiş Milliyet Gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti kara birlikleri yakında girecek. Başkan Erdoğan, SİHA, İHA ve helikopterlerin Fırat'ın doğusuna geçtiğini belirterek, tahkimatlar imha ediliyor, çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye girmesini bekliyoruz dedi. Bölgedeki hesapların karışıklığı bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacak. İsteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkarsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz. İdlib'de de rejim ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. Rusya Devlet Başkanı Putin'le meseleyi istişare ettik. Bugün Rusya'ya gideceğim. Bu sıkıntıları kısa sürede ortadan kaldıracağız. Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin, karşımızda kim varsa yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Lafla Atatürk'ün partisiyiz demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefet partisi CHP'ye. Milat gazetesinin manşeti Hakk'ın yanındayız. Malazgirt'ten dünyaya mesaj veren Erdoğan, hiçbir ekonomik veya siyasi çıkar bizi Hakk'ı söylemekten, Hakk'ın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz dedi. Diriliş Postası'nın manşeti: kara birliklerimiz yakında sınırı geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölge oyalaması üzerine açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik kara harekatı için kararlılık mesajları verdi. Erdoğan, sabrımız taşıyor, birliklerimiz hazır, kendi planlarımızı hayata geçiririz ifadelerini kullanarak gözdağı verdi. Star gazetesinin manşeti: kara birliklerimiz koridor yolunda. Başkan Erdoğan, Suriye sınırına barış koridoru çalışmalarında yakında kara birliklerinin de yer alacağını açıkladı. Irak'tan Suriye'ye ve Doğu Akdeniz'e uzanan mücadelemizi zaferle taçlandıracağız dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti: Alparslan'ın torunları Malazgirt'te. Sultan Alparslan'ın Kahpe Bizans'ı yerle bir edip Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığı şanlı Malazgirt zaferinin 948. yıl dönümü muhteşem şölenlerle kutlanıyor. Malazgirt ve Ahlat'taki etkinliklere koşan yüz binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik, beraberlik ve diriliş mesajları verirken, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin de yer aldığı kutlamalara CHP, HDP, İYİ Partili yöneticilerin katılmaması dikkat çekti. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: oyalama olursa plan hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'deki kararlılığını Malazgirt'ten dünyaya duyurdu. İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. Doğu Akdeniz'de kimse bizi engelleyemez, engelleyemeyecektir. Malazgirt zaferinin 948. yılı törenlerine MHP lideri Bahçeli ile birlikte katılan Erdoğan şöyle konuştu. Şu anda SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz girdi. Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizlemedeki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan, hatta güvenli bölge oluşturma çabalarında mesafe alındığını belirten Erdoğan, bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti: önceliğimiz diplomasi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak, bu konuda da önceliğimiz diplomasi, diyalog, uzlaşma ve işbirliğidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne âlâ. Böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur. Netice alamazsak kendi planlarımızı hayata geçiririz dedi, diyor Yeni Birlik gazetesi. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti: Malazgirt mesajı. Cumhurbaşkanı, Malazgirt zaferinin yıl dönümünde güvenli bölge için isteğimiz dışında bir yola zorlanırsak kendi planlarımızı hayata geçiririz dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Emre Yüncü hattımızda bizi bekliyor. Emre Yüncü, günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya gidecek. Çalışma ziyareti için günübirlik bir seyahati olacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Oldukça önemli bir çalışma ziyareti. Birçok konu masada olacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin arasında İdlib mesaisi masada olacak. Tabii ki İdlib'i konuşacak iki lider. Bundan sonra özellikle Suriye'de güvenli bölge konusuyla ilgili yine iki liderin masasında olacak. Tabii bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MAX 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na gidecek. Orada da Vladimir Putin'le bir araya gelecek ve burada Su-57 savaş uçaklarının gösterisini birlikte izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanı Ankara'dan daha önce telefon ilettiği rahatsızlığını da yine yüz yüze iletecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve akşam saatlerinde de yeniden Türkiye'ye dönüş gerçekleştirecek ve Ankara'ya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle saat 16.15'te de bir basın toplantısı olacak ve iki lider kameraların karşısına gelecek. Bunun yanı sıra tabii ki artık Rusya'dan ikinci S-400 bataryaları Türkiye'ye gelecek. Bugün itibariyle hatırlanacağı üzere ilk olarak 12 Temmuz'da Türkiye'ye gelmişti. İlk uçak inmişti Rusya'nın Yekaterinburg Havalimanı'ndan. 13 gün süresince 30 tane uçak Türkiye'ye indi. Mürtet Hava Meydanı'na ve S-400 bataryalarının özellikle belli ve önemli parçalarını bırakmıştı. Kritik parçalarını bırakmıştı. Bugün bataryaların artık ikinci kısmının nakliyesi başlıyor. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu açıklamayı yapmıştı. Bunun yanı sıra KESK bugün iş bırakacak. Memur maaş zamları ile ilgili kurula gitmişti ve 5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü hakem kurulundaydı. Bu süreçte de KESK bir karar aldı ve bugün KESK'e bağlı sendikalarda çalışanlar bir günlüğüne iş bırakacak. Bunun yanı sıra tabii ki Ankara'nın gündemi böyleydi. Sözü yeniden size bırakalım.
Emre Yüncü, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündem ve manşetlerdeki ayrıntılar son derece yoğun. Şimdi dün Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu törenlere katıldı. Bu törenlerde bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tabii ki çok önemli açıklamaları vardı. Daha çok güvenli bölge ile ilgili açıklamaları gazete manşetlerinde ön plana çıkmış. Güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile önceliğin işbirliği olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama yapmak istemediğimiz bir şey yapmaya zorlanırsak da B planımız hazır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı konuda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamaları var. Ona da ayrıntılı bir şekilde değiniriz. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sorarsak neler söylersiniz bize?
Şimdi Malazgirt tarihi bir zafer ve bu tarihi zafer aslında hatırlarsak o dönem itibariyle sadece Türklerin Anadolu'ya girmesi bakımından değil, bölgedeki diğer halkların Bizans yönetimi karşısında Türklerin yanında yer almasıyla da ilişkili. Bu bakımdan da tarihi bakımdan önemli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya güçlü bir heyetle gitmesi, meclis başkanımızın, hükümet üyelerinin, kuvvet komutanlarının orada bulunması Türkiye'nin sadece bu tarihe verdiği önemi değil, aynı zamanda o tarihle başlayan misyona sahip çıktığını gösteren çok önemli bir gösterge. Malazgirt artık eskiden de önem verilen ama nihayetinde Cumhurbaşkanı düzeyinde artık katılınan bir ve Türklerin Anadolu'ya girişini, Anadolu'yu vatan kılışını işte yaklaşık 1000 yıl önce başlayan bu tarihi sürekliliği hatırlatan bir çerçeve çiziyor. Sayın Cumhurbaşkanı orada önemli, daha önce de açıklamıştı, Ahlat'ta, Malazgirt'e çok yakın. Ahlat eskiden Selçuklara bir tür başkentlik yapmış. Çok hani tarihi dokusu olan ve bilhassa mezar taşlarıyla bilinen, büyük yazılı mezar taşları olan bir beldemiz. Orada Cumhurbaşkanlığının bir yerleşkesini, bir köşkünü yaptırıyor. Bu tarihe sahip çıkmak Selçuklu, Osmanlı vurgusunu herhalde devletin devamlılığı çerçevesinde vurgulamak amacıyla, bunun da altını çizmek lazım. Hı hı. Bir Cumhurbaşkanlığının İstanbul dışında bir de daha önce Okluk Koyun'da bir küçük yerleşkesi vardı. Bir de Ahlat'ta bir köşkü olacak. Bu bölgeye verilen, tarihe verilen ehemmiyeti gösteriyor. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı yani tarihi mesajlarla beraber, o tarihi misyonla beraber Irak, Suriye, Doğu Akdeniz çerçevesinde yine Malazgirt ruhuyla uyumlu bir şekilde daha önceden beri ifade ettiği görüşlerini bir kez daha açıkça yurt içine, yurt dışına deklare etti. Bu tam da Rusya'ya yapılacak ziyaretin öncesi, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müşterek hareket merkezinin tam kapasiteyle çalışmasıyla hayata geçecek olan Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin askeri müdahalesi ve güvenli bölgenin tesisi amaçlarını ve İdlib'deki Suriye rejiminin bu Orta Doğu'daki, Irak ve Suriye'deki işte artan tansiyon karşısında ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği karşısında biraz da Rusya'yı hani yedekleyerek bunu kullanarak açılan arazi, açılan boşlukta kendi gücünü maksimize etme çabalarına denk gelen bir zamanda ortaya konuldu. Buna bir de Doğu Akdeniz'deki yürüyen tartışmaları ekleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı burada açık bir şekilde Rusya ile görüşüleceğini, İdlib meselesinde Türkiye'nin kararlı olduğunu, Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmanın icabını beklediklerini ve kara unsurlarının yakında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara unsurlarının güvenli bölge olarak öngörülen yerlere gireceğini ifade etti. Bu önemli, yeni bir açıklama. Bununla beraber eğer sözlere riayet edilmezse Türkiye'nin anlaşmalardan müstakil hareket edebileceğini tekrar deklare etti, kararlılığını ifade etti. Aynı zamanda bunun hemen öncesinde hatırlayalım, daha bu ay içerisinde bayram dolayısıyla yayınladığı mesajda Sayın Cumhurbaşkanı Ağustos'un zaferler ayı olduğunu bu hatırlatmıştı. Gerçekten Türk tarihinde Ağustos bizim milli mücadelenin son büyük taarruzunun gerçekleştiği günde, işte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı biliyoruz ama onun öncesinde de birçok tarihi örnek var. Onlara atıfla ve Fırat Kalkanı'nın Ağustos'ta başladığına atıfla Ağustos'ta yine bir zafer beklediklerini ifade etmişti. Bu kararlılığın bir göstergesi olarak. Bu belki bu çerçevede değerlendirilecek Pençe 3 harekatı başlatıldı Ağustos'ta Irak'ta. Suriye'ye yakın Türkiye'nin işte güneyinde, Irak'ta, Kuzey Irak'ta PKK'nın üstlendiği bölgelere yeni bir harekat başlatıldı. Bu harekat daha önceki Pençe 1 ve Pençe 2'nin devamı niteliğinde alan kontrolünü esas alan ve muhtemelen anlaşıldığı kadarıyla devamı da gelecek olan, yani Pençe 4, Pençe 5 ile o alanı tamamen kapatmayı hedefleyen, böylece örgütü Suriye'deki o alana hapsetmek ve o Fırat'ın doğusundaki bu güvenli bölge ve akabinde yapılabilecek başka harekatlarla izole etmek amacına matuf bir şekilde devam ediyor bu Pençe harekatı da. Sayın Cumhurbaşkanı burada da kararlılık ishar eden bir konuşma yaptı.
Peki, şimdi bugün Emre Yüncü muhabirimiz gündeme aktarırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gideceğini belirtti. Gazetelerde de yazıyor. Günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyonu'na. Sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi İdlib meselesi, İdlib'de yaşanan gelişmeler bu ziyaretin ana konularından biri olacak deniyor gazetelerdeki haberlerde. şehirde. Nasıl değerlendireceksiniz bu ziyareti? Sonrasında ne tür gelişmeler yaşanabilir?
Şimdi İdlib'le beraber hatırlamamız gereken yine bu yaz başında bölgedeki dengeleri, Türkiye-Amerika, Türkiye-Rusya ilişkilerini ve bölgeyi çok ciddi anlamda etkileyen S-400'lerin Türkiye'ye gelme süreci başlamıştı. İlk batarya gelmişti. Sayın Milli Savunma Bakanı açıkladı. Bugün itibariyle ikinci bataryanın gelişi bekleniyor. Bu yani Rus hava filoları anladığımız kadarıyla birkaç hafta bu ikinci bataryayı getirecekler. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı orada S-400'ler ve bu Rus uçaklarının katıldığı bir tatbikat veya gösteri gibi bir şeye de katılacak. Dolayısıyla meselenin İdlib'i aşan bir boyutu da var. Şunu ifade etmek lazım. Daha önce zaman zaman konuşmuştuk. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri kendince eski gücünü çekerken dengeleme politikası yürütüyordu. Onun meydana getirdiği problemler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede sadece İsrail'e dikkate alan uygulamalarının yarattığı çok ciddi problemler Türkiye'yi rahatsız ettiği için Türkiye'de bir dengeleme ihtiyacına girdi, mecbur kaldı. O dengelemenin neticesinde Rusya ile kurduğumuz ilişki giderek üst düzeylere tırmanıyor. Ticari boyuttaydı. Bugün itibariyle savunma alanında alışverişe döndü. Bunun daha ileri safhalara ileri safhalara ulaşması mümkün anlaşıldığı kadarıyla bugünkü ziyaret de o çerçevede gelişecek. Tam bunlar olurken F-35'lerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin eski sertliğinden uzak bir açıklama geldi. Türkiye'nin müttefik olduğunu ve F-35'lerle S-400'lerin bir ilişkisi olduğunu ama Türkiye ile ilişkilerin bundan bağımsız bir şekilde yürütüldüğünü ve aynı zamanda Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerle ilgili neler yapılacağının da düşünüldüğü, tartışıldığı şeklinde. Bunun da altını çizmek lazım. İdlib'e gelirsek, İdlib'de Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye'nin Suriye'deki duruşuyla ve aynı zamanda oradaki krizi Türkiye'nin aleyhine olmayacak ve yeni bir göç dalgası sebebiyle insani problemler de yaratmayacak bir zeminde ele alma gayretlerinin Türkiye'nin Rusya ve İran'la kurduğu işbirliğinin neticesinde aslında bugün Türkiye-Rusya ilişkileri bu zeminde gelişti, ilerledi. Bunun Suriye rejimi tarafından zaman zaman rahatsızlıkla karşılandığını görüyoruz. Bu rahatsızlık aynı zamanda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu ilişkiler, geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde Rusya'nın da adeta onayıyla bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Bu İdlib'deki durum zor bir durum. Çünkü burada ciddi bir nüfus var. Bu nüfusla beraber bir takım radikal gruplar var. Türkiye bu nüfusu orada muhafaza etmek, diğer yandan bu radikal grupları seyretmek ve zaman içerisinde bölgede etkinliklerini kırmak hedefine matuf çalışmalar yapıyor. Bu yumuşak güç kullanarak istihbarat güçleri marifetiyle veya bazen de zaman zaman askeri güç marifetiyle olabiliyor. Suriye ise burada acele ediyor ama bu işin yürütülebilmesi için acelenin dışında bu nüfusun korunacağı, dolayısıyla Suriye ve Rusya'nın bu nüfusun, sivil nüfusun bulunduğu yerlere saldırmayacağı, diğer taraftan da Türkiye'nin elini güçlendirecek, Türkiye'nin oradaki radikal gruplarla mücadelesini kolaylaştıracak bir hatta durmaları lazım. Ne yazık ki Suriye rejimi baştan beri hatalar yaptığı için zaten Suriye bugünkü hale geldi. Bu noktada kendisinden beklenecek bir pozisyonda durmak yerine zaman zaman hadiseyi kendi lehine dönüştürmek amacıyla bir takım müdahalelerde bulunuyor. O müdahaleler de oradaki dengeyi bozabilme ihtimaline sahip. O yüzden de dediğim gibi Rusya'da bir yandan buna yeşil ışık yakıyor. Diğer yandan bu ilişkilerin kopmaması için, Türkiye ile bu yürütülen İdlib müzakerelerinin kopmaması için müdahalelerde bulunuyor. Bu istikamette Sayın Cumhurbaşkanı anladığımız kadarıyla Rusya devlet başkanıyla yüz yüze görüşmek suretiyle buradaki problemleri daha hani çözülebilir bir hale getirmek istiyor ve aynı zamanda Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin de Fırat'ın doğusunda olup bitenleri bilgilendirmek ve bundan bağımsız bir şekilde ilerlemesini temin edecek bir hatta tutmak istiyor. Türkiye baştan itibaren daha önce de konuşmuştuk. Büyük ülkelerle büyük problemler yaşamasına rağmen tarihten gelen tecrübesi sayesinde o problemler dışındaki işbirliği alanlarını bulup hayata geçirmek konusunda maharetli bir ülke. Bunu Rusya ile ilişkilerimizde aslında yürütebildik. Amerika ile ilişkilerimizde yürütebildik. Şimdi ikisi arasında bir dengeleme ile bunu devam ettirmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin bu manada Türkiye-Rusya ilişkilerindeki güçlenen ivmeyi pekiştirmek amacına matuf olduğunu söyleyebiliriz.
Peki, biz bir de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine konuşmasında dile getirdiği terörle mücadele meselesi var. 27 Mayıs'ta başladı Pençe Harekatı. Birinci ve ikinci aşaması geride kaldı. Şimdi üçüncü aşamada Pençe Harekatı. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi devamının da gelmesi bekleniyor. Başarılı bir şekilde süren bir harekat. Bir de Kıran operasyonu var. Aynı şekilde eş zamanlı devam eden. Nasıl değerlendireceksiniz bu harekatları?
Şimdi Türkiye terörle mücadelede çok önemli mesafeler kat etti. Türkiye'nin içerisindeki terörist sayısı son dönemlerde olağanüstü derecede azaldı. Neredeyse 500'lere yakın bir rakama indi. Ve Türkiye'nin içerisinde yapılan şimdi operasyonlardaki alınan neticeler hani marjinal faydası olağanüstü yüksek Arzu Hanım. Bu ne demek? Hani 500 terörist varsa ve sizin yaptığınız bir operasyonda 5 kişi, 6 kişi ya da 10 kişi ele geçiriyorsanız bu terör örgütünün %1'ine, 2'sine denk geliyor. Dolayısıyla çok ciddi rakamlar. Ve şimdi yaz boyunca yürütülen operasyonlar halihazırda devam ediyor. Şimdi Türkiye güvenlik kuvvetleri iklim şartları itibariyle avantajlı noktaya gelecekler Ağustos'un sonu itibariyle. Çünkü bu yeşil yaprakların artık yeşilliklerini kaybetmesi, sararması ve düşmesiyle beraber bu yeşilliklerin altında saklanma imkanı kalmayacak teröristler açısından. Silahlı kuvvetler yüksek teknoloji kullandığı için bu hareket kabiliyetini azaltacak. Sahada bu manada onların saklanabileceği yeşil örtünün boyutu azalmış olacak. Bu da silahlı kuvvetleri daha avantajlı hale getirecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu askeri harekatın, güvenlik kuvvetleri harekatının daha fazla netice alması muhtemel. Şimdi bu Kıran harekatıyla terör örgütünün en güçlü olduğunu iddia ettiği alanda ve geçiş alanında, yani Irak'a yönelik geçiş alanında bu terör örgütünün lojistik yapısını dağlarda, işte mağaralarda bir takım kış üstlenmesine yönelik yaptığı işte teçhizattır, işte yiyecektir vesairedir. Bunları ele geçirmeye ve imha etmeye yönelik, barınakların ortaya çıkarmasına yönelik bir harekat esası itibariyle. Bu başarılı olduğunda yaklaşan kış ortamında örgütün üstlenme problemi de artacak. Şimdi silahlı kuvvetler böyle bir üstlenmeye de izin vermeyecek. Sahada adımlar atıyor. Türkiye'nin içinde dediğim gibi artan bir ivmeyle başarılar sağlanıyor. Aynı şekilde Irak'ta, Kuzey Irak'ta da terör örgütünün hem Türkiye'ye yönelik hamleler yapması hem de Suriye'yi destekleyecek, Suriye'yi yönetecek bir pozisyonda olmasını engelleyecek, buradaki geçişkenliği ortadan kaldıracak harekatlar yürütülüyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan güvenlik doktrini çerçevesinde tehlikeyi Türkiye sınırları içerisinde beklemeden olduğu yerde, ortaya çıktığı yerde karşılama anlayışı çerçevesinde bu Kuzey Irak'ta terör örgütünün karargah, eğitim ve aynı zamanda lojistik bir merkez olarak kullanmaya çalıştığı o yerler, bölgeler silahlı kuvvetlerin alan hakimiyeti altına alınıyor. Buralarda var olan teröristler bir yandan etkisiz hale getirilirken diğer yandan buralardaki altyapı ele geçir ortadan kaldırılıyor. Daha da önemlisi alan kontrolü sağlandıkça burada örgütün hiyerarşisi, morali fevkalade bozuluyor. Orada Kuzey Irak'ta bir toplumsal dokuyu etkileme, kontrol etme gayreti vardı. Bunlar ortadan kalkıyor alan hakimiyetini kaybettikçe ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye nüfuz ettikçe Milli İstihbarat Teşkilatı ile beraber alan hakimiyeti arttıkça beşeri istihbarat kabiliyeti de artıyor ve bunun neticesinde terör örgütünün üst düzey yöneticilerine nokta operasyonları yapılıyor. Bunların arttığını gördük, görüyoruz. Bunların neticesinde de terör örgütünün zayiatı artıyor. Aynı zamanda bütünlüğünü kaybediyor. Yani terör örgütünün yöneticileri ortaya çıkamıyorlar, örgütlerini yönetemiyorlar, telsizden emir veremiyorlar. Hiyerarşi bu manada bozulmuş durumda. Suriye'ye destek söz konusu olmuyor ve Türkiye'ye yönelik yani yeni militan aktarılması veya Türkiye'deki yapının yeniden ele alınması imkanı söz konusu olmuyor. Çünkü kendi üzerlerinde çok ciddi bir tazyik var. Can derdine düşmüş durumdalar. Bu manada terör örgütü Türkiye'de marjinalleştiği gibi Kuzey Irak'ta da marjinalleşme istikametine girmiş durumda.
Peki şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada bir de Doğu Akdeniz meselesine değindi. Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oradaki son durumu nasıl değerlendireceksiniz?
Yine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bulduğumuzda petrol veya doğal gaz bulduğumuzda şimdi konuşanlar kapımıza girecek dedi. Böyle bir açıklaması da var. Orada çok ciddi bir doğal gaz petrol kaynağı olduğu anlaşılıyor. Türkiye 1. Dünya Savaşı öncesi sonrasındaki o büyük oyunda petrolün bulunduğu alanlar dışında adeta sürülerek bu oyunun dışına itildi. Doğu Akdeniz'de de benzeri senaryonun hayata geçirmek istendiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani Irak'ta, Suriye'de yaşananlar, PKK terör örgütünün varlığı, bunun dışında 15 Temmuz darbe teşebbüsü, hatta Mısır'da yaşanan darbeyi bunlardan bağımsız düşünemeyiz. Suriye'deki iç savaşı bunlardan bağımsız düşünemeyiz. Buradaki büyük kaynağın Türkiye'nin ve bölge halklarının menfaatine değil, İsrail başta olmak üzere Batı ülkelerinin menfaatini onların tayin edici noktada olduğu bir çerçevede çözüme bağlanması arzu ediliyor. Türkiye buna direniyor. Türkiye yani buna direnirken hem meşru bir zeminde kalıyor, meşru bir zemini var, hem de bunu hayata geçirebilecek bir gücü var. Yani silahlı kuvvetlerin artan gücü, savunma sanayinin artan gücü, deniz kuvvetlerinin artan gücü bunu temin ediyor ve aynı zamanda Türkiye biraz da belki bunları öngörmek suretiyle bu aramaları yapabilecek çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdi. Sondaj gemileri tedarik etti, sismik gemiler tedarik etti. Şimdi bunlar bölgede boy gösteriyorlar. Bu boy gösterme bir yandan Türkiye'nin kararlılığı, milli egemenliğini, bu alanlardaki egemenliğini koruma kararlılığı. Diğer yandan da gerçekten böyle bir kaynak varsa onu bulmaya mahtuf ve sondaj gemilerimiz orada arama yapıyorlar. Yani sondaj yapıyorlar. Sismik gemiler de arıyor. Anlaşıldığı kadarıyla orada petrol ve doğalgaz bulunması uzak ihtimal değil. Bunlar bulunduğunda gerçekten bölgedeki, dünyadaki, Avrupa'daki dengelerin değişeceği bir zeminde ilerliyoruz. Burada şunu ifade etmek lazım. Özellikle ana muhalefet partisinin burada Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı meşru mücadelesinde Türk devletinin yanında olduğunu gösterecek bir gayret içinde olması lazım. Hatta meclisin bu istikamette açıklama yapması lazım. Ana muhalefet partisinin bütün ülkeler orada Türkiye yok gibi tuhaf açıklamalar yapması genel başkan düzeyinde anlaşılabilir değil, kabul edilebilir değil. Üstelik bu parti Kıbrıs harekatında rol üstlenmiş bir parti. Bunu nasıl söyleyebiliyor? İşte bugünlerde 30 Ağustos'a yaklaşıyoruz. Milli mücadeleyle kendisini özdeşleştirmeye çalışan bir parti. Bunu nasıl ifade ediyor gerçekten anlamak mümkün değil.
Peki hocam. İşte gelişmeler, konu başlıkları bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba efendim, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmelere bir güzel haberle başlayalım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2019 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 3. maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Başarılı bir şekilde ilerliyor
Filenin Sultanları. Evet, 3'te 3 yaptı Filenin Sultanları bununla. Geçtiğimiz cuma günü başladı, Ankara'da başladı. Bu Avrupa Kadınlar Şampiyonası finalleri 4 ülkede şu anda devam ediyor. Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'da grup maçları oynanıyor. Bizim içinde bulunduğumuz A grubu maçları Türkiye'de oynanıyor. Daha sonra bu gruptan kalifiye olan 4'er takım son 16 oynayacaklar. Son 16'nın sonunda birer eleme maçı sonrasında son 8'ler Türkiye ve Polonya'da oynanacak. Ama son 4 dediğimiz o son 8'den sonraki, yani çeyrek finalden sonraki yarı final, final ve üçüncülük maçları Türkiye'de, Ankara'da oynanacak. İnşallah biz en son finale kadar gideriz. Takımımız orada olur. Ankara seyircisinin voleybolu desteği hakikaten çok önemli. Yıllardan beri zaten, hakikaten 30 yıl öncesinden beri Ankara'da bu maçlar hep oynanır. Ve Ankara seyircisi bu konuda vefakardır. Takımda yürekten destekler. Milli voleybol milli takımlarımız da bu konudaki destekten son derece mutlu ve memnun oldukları için bu tip organizasyonlar, dikkat ederseniz, genelde hep Ankara'yı tercih ederler voleybolcularımız. Çünkü Ankara seyircisiyle voleybolcularımız arasında böyle bir şey var, pozitif enerji var. Bugüne kadar iyi gittik. İlk gün Yunanistan'ı 3-0 yendik. İkinci gün Finlandiya ile olan maçımız 3-2 bitti. Orada 2 set vermemiz bize 1 puan kaybettirdi galip gelmemize rağmen. Yeni statü gereğince 3-2 de galip gelseniz 1 puan kaybediyorsunuz rakip takıma 2 set verdiğiniz zaman. Bizim gruptaki en büyük rakibimiz Sırbistan. Yani şu ana kadar Sırbistan da 3'te 3 gidiyor. Biz de 3'te 3 gidiyoruz. Biz yarın, bugün dinleniyoruz. Yarın Fransa ile oynayacağız. Perşembe günü de Sırbistan'la oynayacağız. Grubun final maçı bir yerde Sırbistan olacak. Maçı olacak. Bizim Sırbistan'ı yenmemiz gerekiyor. Neden yenmemiz gerekiyor? Çünkü burada grup 1 olarak çıkarsak o 8 turunda, 8, ilk 8 elemesinde avantajlı olacağız. Diğer grubun alt sıralarındaki takımlarıyla karşılaşacağız. Öyle bir avantajımız olacak. Keşke Finlandiya'ya set vermeden gitseydik. O da aslında bize yetiyordu ama Finlandiya'ya set vermiş olmamız bizi Sırbistan karşısında biraz galibiyete, biraz daha zorlamaya iletti. Şu anda dün oynamış olduğumuz 3'te 3 galibiyette zaten son 16'yı garantilemiş durumdayız. Bundan sonra yapacağımız Fransa ve Sırbistan maçları 16 ve 8 turundaki oynayacağımız maçların rakiplerinin belirlenmesi açısından önemli. Milli takımımıza, Filenin Sultanlarına zaten gururumuz onlar bizim. Başarılar diliyoruz inşallah. Ta 8 Eylül'e kadar Ankara'da maçlarda takımımızı hep izleriz, görürüz, destekleriz. Evet. Sonunda da seviniriz diyelim.
Evet, aynen. Yeni başarıları bekliyoruz A Milli Kadın Voleybol takımımızdan. Biraz da futbolla devam edelim. İkinci hafta Spor Toto Süper Lig'de tamamlandı. Nasıl gitti bu hafta?
Evet, artık futbol gündemi ısınmaya başladı.
Evet.
Lig başlayınca hemen bir anda ligler başladı diye herkesin gündemi futbola kaymıyor. Yavaş yavaş ilerleyen haftalarla geçiyor. Bu aslında tam gündeme tam oturması da sanırım dördüncü hafta itibariyle olacak. Hı hı. Şimdi bu hafta üçüncü hafta oynanacak. Üçüncü haftadan sonra milli maç aramız var. Milli takımımızın iki tane önemli grup maçı var elemeler için. Ondan sonra bir hafta ara verilecek. Ondan sonra bitecek. Zaten transfer sezonu da 2 Eylül'de bitiyor. Yani bu hafta pazartesi gününe kadar transfer yapma hakları var takımların. Takımlarımızın başında biliyorsunuz finansal fair play diye bir bela var.
Evet.
Para sıkıntısı. Yani para harcamaları, futbol sadece futboldan gelen gelirlerle transfer yapma zorunluluğu ve bu hesapların UEFA tarafından kontrol edilmesi nedeniyle takımlarımız zor durumda. Bunu zor duruma getirenler belki bu takımların bugünkü yöneticileri değil ama bu ceremesini bunlar çekiyorlar. Hı hı. Yani geçmişten gelen hatalar bugüne kadar geldi. Şimdi mesela Galatasaray bir Falcao transferine takıldı. Yapamıyor Allah yapamıyor. Niye yapamıyor?
Çünkü geldi ha gelecek bekliyoruz Falcao.
İşte uçak tutuldu. Efendim çocukların okulu belli oldu. Dadı belli oldu. belli oldu ama Falcao gelemedi.
Bir tek o yok.
Bir tek Falcao gelemedi. Efendim sosyal medyada Falcao Beşiktaş'a Galatasaray'a kalp yapmış falan. Neler konuşuluyor? Evet. Neler konuşuyor? Ama gelemedi. Hı. Niye gelemiyor biliyor musunuz? Monaco bir yerde şimdi bonservis parası istiyor. Galatasaray'ın bu bonservis parası verebilmesi için öncelikle elindeki futbolcuyu satması lazım.
Evet.
Cagney'i satamadılar. Cagney'i satma konusunda Galatasaray başta biraz nasıl söyleyeyim tok satıcı rolü oynadı. Amiyane tabirle. Gelen teklifleri işte biz illa 13 milyon eurodan aşağı vermeyiz gibi geri çevirdi. Cagney de çok para istedi. Şimdi 10 milyona veren olsa verecekler ama 10 milyon veren de yok şimdi. Böyle sıkıntılar var. Hı hı. Bundan dolayı takımlarımızın kadroları henüz oturmadı. Fenerbahçe yeni yeni transferlere başlıyor. İşte dün bir Adil Rami geldi. Ondan sonra Kolarov gelecek. Hı hı. Ondan sonra yeni bir futbolcu peşinde daha geziyorlar. Gustavo ile bugün anlaşma yapmak üzereler. Beşiktaş deseniz o da öyle. Quaresma'yı kadro dışı bıraktı. Onu satma peşinde geziyor. Yurt dışından bir ikinci stoper peşinde geziyor. Henüz kadrosu tam oturmadı. Trabzon bu konuda en avantajlı durumda. Çünkü öz kaynaklarıyla geçen sene kurmuş olduğu bir iskelet var. Bu sene de iyi gidiyorlar. Yani şu ana kadar iyi gidiyorlar. İlk iki haftaya gelince haftanın maçlarına böyle baktığımızda haftanın en önemli maçı Başakşehir-Fenerbahçe maçıydı. Başakşehir geçen senenin ligin ilk ikincisi takımı. Gerçi ilk hafta Malatya'yı yenilerek 0 puanla lige başladılar. Ama ne olursa olsun Başakşehir'in adı ve kadrosu hakikaten Türk futbolunda belli bir seviyede bir kadroya sahip. Bu sene bir hoca değişikliği yaşadılar. Hocaları Abdullah Avcı Beşiktaş'a geldi. Başakşehir'de Rize Spor'un hocası Okan Buruk'la anlaştı. Okan Buruk da çok değerli bir hoca ve futbol bilgisi, tecrübesi, oyun okuma özellikleri hayli üst düzeyde olan bir hoca. Oyuna müdahalesi bakımından da Rize Spor'da geçen sene ikinci yarı başarılı sonuçlar. Ligin dibinde herkesin küme düştüğü Rize Spor'u bir anda alıp neredeyse Avrupa Kupalarına katılma aşamasına getiren bir performans yaşattı Rize Spor'a. Aslında güzel bir maç oldu. Daha henüz futbol oturmadı dedik ama kadroların oturmamış olmasına rağmen ligin ikinci haftası için her iki takımın müsabakası futbol severler açısından doyurucu seviyedeydi. Öyle çok çok güzel de demeyelim ama doyurucu seviyedeydi. Fenerbahçe şanslıydı. 90+2'de gelen bir golle 3 puan aldı. Geçen hafta 5-0 yenmişti. Bu hafta da aldığı bu galibiyette Fenerbahçe liderliğe oturdu. Zaten ilk haftadan oturmuştu. Fenerbahçe yıllardan beri lider olarak başlamıyordu.
Böyle bir moral oldu.
Hı hı. Şimdi bu alınan iki galibiyet sonrası yönetim de biraz daha kolları sıvayıp bu hafta yapılacak transferin son haftasında yapılacak transferlerle herhalde takımı biraz daha güçlendirmek konusunda yönetimin de çabaları olacak diye düşünüyorum. İlk hafta Sivas'ta 3-0 gibi net bir skorla, farklı bir skorla yenilen Beşiktaş bu hafta kendi seyircisi önüne çıktı. Kendi seyircisi önünde de 3-0 yendi. Göztepe ile oynadı. Ligin aslında şu anda çok kötü sinyal veren takımları var. Bunlardan bir tanesi de Göztepe. Geçen sene son hafta kurtuldu. Baktığımız zaman bu hafta da bu sene de 2-0 yaptı. Hı hı. Ayrıca 2-0 yapan takımlar var mesela. Başakşehir de 2-0 yaptı ama Başakşehir, Malatya ve Malatya deplasmanı Fenerbahçe ile oynaması bir yerde fikstür zorluğuyla başladı. Evet. Ama bir Gençler Birliği, bir Ankara Gücü, Hatta bir Kasımpaşa'nın ve Göztepe'nin bu sene ligde çok Gazi şehir dün akşam Gençlerbirliği'nin yenmesine rağmen Gaziantep Gazi şehir Gaziantep'in bu sene ligde iyi ışıklar vermediğini düşünüyorum ben. Eğer ki şimdi bu transfer dönemi bitti. Mesela Ankaragücü'nün örneğin sıkıntıları çok fazla. Transfer yapamıyor. İşte bu biraz önce söylemiş oldum.
Evet,
Finansal fair play'den
evet,
dolayı.
evet.
Aslında bu konuyla ilgili şeyin de Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çabaları var. Bankalar Birliği ile kulüpler arasında bir anlaşma zemini ortamı hazırladılar ve şu anda Fenerbahçe hariç Galatasaray, Beşiktaş bu anlaşmayı imzaladılar. Yani bir yerde borçlarını yapılandırdılar. Sağ olsun devlet desteğiyle. Devletimiz el koymasa bu işlere şey yapmasa, yardım elini uzatmasa zaten çoktan biz liglerimize herhalde şeyi kapatmıştık, kilidi asmıştık, dükkanı
Evet.
kapatmıştık diye düşünüyorum ben. Eğer ki bu 3 yıl süreç içerisinde takımlarımız gelir ve giderlerini düzgün bir şekilde ayarlayıp uygun denetlemelerden geçtiklerinde de harcamalarını düzenli yapıp gelirlerine göre harcamalarını düzenlerlerse Nihat Özdemir'in bugün bir gazetede şeyi var, beyanatı var. Onun da söylediği gibi biz 3 yılda bu işi toparlarız. Ama 3 yıla kadar bu iş zor.
3 yıl dayanın diyor
3
Nihat
yıla kadar bu
Özdemir.
iş zor. Niye derseniz çünkü finansal fair play gerçekten çok çok sınırları kısıtlı. Asla ve asla taviz vermiyor. Takımların işte biraz önce söyledi, lafım Ankaragücü'nden buraya geldik. Ankaragücü şu anda transfer tahtası kapalı. Transfer tahtası deniyor. Yani transfer yapma hakkı yok şu anda buna. Transfer yapma hakkı olunca kadro zayıf.
Evet.
Ne yapsınlar? Oyuncu da alamıyorlar. O zaman takım devre arasına kadar ya bu şekilde öz kaynaklarıyla idare etmeye çalışacak. Devre arasına kadar da eğer mali durumlarını gelen gelirlerle biraz düzeltirlerse belki transfere müsaade olacak. İki devre arası işte bir desteklerle kurtarmaya çalışacaklar işi.
Evet,
Yani
gerçekten zor bir
bu bir
durum.
Ankaragücü örneği. Ama sadece Ankaragücü'nde değil. Ligimizde en az 7-8 takımda bu durum var. Şimdi Trabzonspor öz kaynakları dedik de ama Trabzonspor'un da transfer tahtası çok geç açıldı. UEFA onları da çok denetledi etti ve Fenerbahçe'ye yaptırım getirdi. Fenerbahçe Allah'tan bu taraftarların nezdinde açmış olduğu kampanya nedeniyle biraz rahata erdi de bu transferleri yapabiliyor. Yani şu anda futbolumuz mali bakımdan bıçak sırtında gidiyor. Deseniz yayıncı kuruluş durumu öyle. Lig başlamadan önce bir problem ortaya çıktı. Yayıncı kuruluş çekilecek, yayınlanmayacak falan diye. Sonunda anlaşıldı. Yayıncı kuruluşa bir takım tavizler verilerek yayına devam etmesi sağlandı. Ama bu defa yayıncı kuruluş görüntü satma işini çok fahiş fiyatlara çekti. Şu anda sadece Türkiye'de yayıncı kuruluştan izlenebiliyor maçlar.
Oo,
Bu çok
evet.
kötü bir durum.
Gerçekten öyle.
Ha, bu konunun ben devlet büyüklerimiz tarafından çözümleneceğini düşünüyorum ancak ve ancak. Yani zaten hep öyle oluyor bizde. Bir işler çıkmaza giriyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şekilde iletiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız araya giriyor. Bir şey ya baskı yaparak ya da işte bir takım orta yolu bulan çözümler getirerek bu işleri çözüyor. İnsanların maç seyretmeye hakkı var, maç dinlemeye hakkı var. Yıllardan beri TRT radyolarında maç dinlemek herkesin klasiği
Tabii,
olmuş.
tabii,
Şu
tabii.
anda bu sene böyle bir durum
Tabii,
yok yani.
evet.
İnanılmaz bir şey.
Evet.
Bunun çözülmesi konusunda ben şu anda federasyon yayınlamak isteyen yayıncı kuruluşlar yani TRT, diğer kanallar gibi çaresizler. Çünkü fiyatlar çok fahiş durumda. Bu konuda devletimizin bir orta yolu bulup daha çözümlenmesi hususunda esas ana çözücü olacağını düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu işe el atması gerek kısacası.
Evet, umarız bu sorunlar çözülür.
Evet.
Futbol severler, spor severler daha keyifli bir sezon geçirirler
Evet,
diyoruz.
evet.
Çok teşekkür ediyoruz
Ben teşekkür
programımıza
ediyorum. Sağ olun.
katıldığınız
İyi
için.
çalışmalar
Sağ
diliyorum.
olun,
Kolay
size
gelsin.
de öyle. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu ve açık 31, İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 33, Erzurum parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, parçalı bulutlu 26, Amsterdam sağanak yağışlı 31, Atina az bulutlu 33, Bağdat sıcak 46, Berlin sağanak yağışlı 31, Kiev az bulutlu 27, Lefkoşa sıcak 38, Londra sağanak yağışlı 31, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Mekke sıcak 41, Moskova sağanak yağışlı 22, New York parçalı bulutlu 26, Paris parçalı bulutlu 25, Pekin az bulutlu 28, Roma çok bulutlu 29, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Viyana sağanak yağışlı 29 ve Zürih parçalı bulutlu 30 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haftaki gündeminde yine hidrokarbon konusu, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve elbette ki mali ve ekonomik işbirliği protokolü konuları var. Hatırlanacağı gibi Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ilk resmi ziyaretlerini geçen hafta içerisinde Ankara'ya yapmışlardı. Külliye'nin konu olmuşlardı. Buralarda yapılan açıklamalarda öncelikli olarak altının çizilmesi gereken konular birlik, beraberlik ve kararlılık mesajlarıydı. Özellikle Ersin Tatar'ın konuşmasına baktığımızda Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin herhangi bir şekilde kendi hak ve çıkarlarını koruma konusunda bir tereddüt göstermeyeceği, iki ülkenin birlikte eşgüdüm içerisinde kararlılıkla bu konuyla ilgili politikalarına devam edeceği hakimdi. Ersin Tatar özellikle Rum kesimi kabul etmiyor diye burada Kıbrıs Türk halkının ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayılamayacağını dolayısıyla özellikle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan kendi hak ve çıkarlarını savunması, bu başta doğalgaz kaynakları olmak üzere arama, keşif ve sondaj çalışmaları yapıyor olması tamamıyla ileride daha da gelişecek, daha da ileriye götürülecek ve Kıbrıs Türk halkının adanın etrafındaki kaynaklardaki hakkının savunulması ve bu haklarından kendine düşen payını alabilmesi için gerekli her türlü adımın atılmasına devam edileceği bir politikanın devam ettirileceği anlamına gelmekte. Ersin Tatar'ın Ankara'daki temasları yalnızca tabii ki Doğu Akdeniz'deki bu gelişmelerle sınırlı değildi. Aynı zamanda Kapalımaraş konusu da vardı. Bilindiği gibi 1974'te kapatılan ve dönemin en önemli turistik destinasyonlarından biri olan Kapalımaraş'ın yeniden iskanı açılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Şu anda envanter çalışması devam ediyor ama Başbakan Ersin Tatar bir kez daha vurguladı. Kapalımaraş'ın yeniden parça parça ya da bütün halinde sivil hayata kazandırılması ve gündelik hayatın bir parçası olması için kararlılığımız sürüyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir gerilememiz, tereddüdümüz yoktur şeklinde mesajlar verdi. Bir başka önemli konu ise mali ve ekonomik işbirliği protokolüydü. Bilindiği gibi Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında her yıl mali ve ekonomik işbirliği protokolü imzalanıyor ve Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli miktarda kredi ya da HİPE şeklinde kaynak aktarıyor. 2019 yılı mali ve ekonomik işbirliği anlaşma protokolü bazı nedenlerden dolayı gecikmişti ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret sırasında bu protokol imzalanmıştı. Prosedürlerin yerine getirilebilmesi ve bu protokolden kaynaklanan 750 milyon TL'lik HİPE kaynağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyesine aktarılabilmesi için Ankara'da Sayın Ersin Tatar talimatların verildiğini söyledi ki özellikle sadece bir parçası bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllık bütçesinin %10'una denk geldiğini düşünürsek bu yardımların başta altyapı yatırımları olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyeti için ne kadar önemli olduğu kendinden anlaşılıyor. Dolayısıyla iki ülke dayanışmasını ve işbirliğini daha ileri seviyeye taşımak için çabalarını sürdürüyor. Bu hafta bir başka konu ise özellikle önümüzdeki ay New York'ta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Kıbrıs'taki liderlerin bir araya gelmesi konusu. Hatırlanacağı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le gayri resmi bir buluşmada bir araya gelmişti ve kahvaltılı basın toplantısına Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliği yapmıştı. Bu yemeğin ardından yapılan açıklamalarda her iki liderin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in moderatörlüğünde yine gayri resmi bir buluşmada bir araya gelmesi konusunda mutabık olduklarını kendisine ilettiklerini biliyoruz. Sayın Akıncı böyle bir açıklamada bulunmuştu. Rum basınına baktığımızda özellikle bu tarihin New York'ta belli olduğuna ilişkin bir takım haberler yer alıyordu. Dün Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu bir yazılı açıklamayla bunun doğru olmadığını bildirdi. Rum basına çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz bu görüşmenin ne zaman olacağına ilişkin tarih saptanmış değildir. Genel kurul süresi içerisinde herhangi bir anda bu görüşme olacaktır. Ama ortaklaşa olarak oturulup bu görüşmenin tarihi belirlenecektir. Ama şu ana kadar netleşmiş bir şey yoktur açıklamasını yaptı Barış Burcu. Peki bundan ne bekliyoruz? Özellikle gayri resmi görüşmede Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis hidrokarbon kaynakları konusunda ortak bir komite kurulması önerisini yinelemişti. En azından böyle bir şey olmayacaksa bile Rum tarafının tek yanlı olarak sürdürmüş olduğu doğalgaz faaliyetlerini bir şekilde askıya alması ya da ertelemesi talebinde bulunmuştu ki olası yeni bir müzakere sürecinin bu konudan etkilenmemesi ya da en azından bir müzakere süreciyle ilişkin yeni bir zemin hazırlanabilmesi için tabii ki Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bu tekliften hiçbirisine yanaşmadı. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan Nikos Anastasiadis hidrokarbon konusuyla ilgili bu ortak komite önerisini öyle bir devlet olmadığı savıyla reddederken kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili adımlarla ilgili olarak da ortak bir komite kurulması önerisi getirebildi. Dolayısıyla iki lider New York'ta yeniden buluşacak olabilir. Ancak bu görüşmenin çok da yararlı ya da geleceğe ilişkin umut verici bir görüşme olacağını söylemek zor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haftalık gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan'la birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Daha çok Suriye ile ilgili yaşanan gelişmeler çok önemli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir günlük bir çalışma ziyareti için Rusya'ya gidiyor. Orada Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Bu bu ziyaret çok önemli çünkü İdlib'de yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili açıklamalar damgasını vuracak bu ziyareti nasıl değerlendireceksiniz?
Yani ziyaretin esas nedeni de İdlib'de yaşanan gelişmeler. Kısaca şöyle özetleyelim isterseniz. Biliyorsunuz Mayıs ayının başından bu yana rejim güçlerinin Rusya hava desteği altında İdlib'de Han Şeyhun kasabasını ele geçirmek üzere yürüttüğü bir operasyon, askeri bir operasyon söz konusuydu. Operasyonun ilk 3 aylık sürecinde rejim güçleri hiçbir başarı kaydedemedi. Muhalifler Türkiye'nin de desteğiyle sahada önemli bir askeri başarı kazandı. Ama 3 ayın sonunda anlaşıldığı kadarıyla yeni bir planlamayla Rusya'nın daha yoğun hava desteği altında muhtemelen askeri yeni askeri takviyelerle yeni bir planlamayla Han Şeyhun'a dönük ve Türkiye'nin 9. gözlem noktasının bulunduğu Morek bölgesine dönük bir harekat başlatıldı. Ve adım adım birkaç hafta içerisinde bizim 9. gözlem noktamızın hemen kuzeyinde bulunan kritik Han Şeyhun kasabasını da ele geçirerek bizim Türk askeri varlığının bulunduğu bu 9. gözlem noktamız rejim güçleri tarafından kuşatma altına alındı. Ve o kuşatmayı da yavaş yavaş daraltarak biliyorsunuz bizim gözlem noktamızın çevresine, yakın çevresine kadar yaklaştılar. Bu tabii çok riskli bir ortam. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız açıklamalar yaptı. Hani rejime ateşle oynamaması yoksa bu ağır karşılık verileceğini ifade etti. Tabii orada çok kırılgan bir ortam var. Türk askerlerine dönük herhangi bir saldırının bir anda iki devletler arası bir çatışmaya dönüşmesi riski var. Bu anlamda bunu önleyebilmek açısından Türkiye şimdilik rejimin esas iplerini elinde tutan güç olan Rusya ile bir diplomatik inisiyatif geliştirdi ve işte en üst seviyeden en alt seviyeye kadar muhataplar şu anda sürekli temas halindeler. Orada bir sıkıntının yaşanmaması için. Ama tabii daha kalıcı bir çözüm bulabilmek açısından bugünkü görüşme son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya giderek Rus liderle bir araya gelecek. Bu görüşmenin birinci gündem maddesi yani bu İdlib'de genel anlamda bundan sonra Soçi mutabakatının devam edip etmeyeceği, daha özelinde ise işte bu gözlem noktasının durumunun ne olacağı, buradaki Türk askerlerinin güvenliği konuları muhtemelen ele alınacak. Tabii sahadaki durum yani bu Türkiye-Rusya genel olarak ilişkilerine baktığımızda Suriye üzerinde biraz hem diplomatik kanalların açık olduğu ama zaman zaman da askeri yollarla ve zaman zaman vekiller ve silahlı vekil unsurlar üzerinden bir rekabet içerisindeler. Sahada kim kazanımı elde ederse diplomatik masada biraz eli güçleniyor. Buna bağlı olarak yürütülen biraz ortak çıkarlar temelinde birleşilen, işbirliği yapılan ama zaman zaman da dediğim gibi uzlaşılmayan noktalarda, kilitlendiği ortamlarda sahada gerginliğin arttığı bir ilişki biçimini bugüne kadar sürdürdüler. İki tarafta benim kanaatim Soçi mutabakatını henüz tamamen ortadan kaldırıp bir toptan savaşa girme konusunda niyetli değil. İki aktörün bölgeye bakışı, Suriye'ye bakışı, İdlib'e bakışı çok farklı. Ama daha üst düzeyde iki ülkenin halen Suriye'de işbirliğine ihtiyaçları var. İkisi de şunu biliyor. İşbirliği yapmadan bu iki güçlü aktör Suriye'de barış olmayacak ve barış olmadığı sürece de herkes yani Rusya dahil, Türkiye dahil enerjisini, kaynaklarını bu savaşa harcamak zorunda kalacak. Dolayısıyla bir barış isteniyor. Bu konuda bir irade söz konusu ve bunun bertaraf olmaması için de bütün ayrılıklara, sahadaki kırılgan ortamlara rağmen bu işbirliğini devam ettirme iradesi devam ediyor. O Soçi mutabakatı neye dayanıyordu onu kısaca bahsedecek olursak. Rejim ve muhalifler arasında ateşkes sağlanması, İdlib çatışmasızlık bölgesinin çevresinde tüm İdlib bu bölgeyi kapsayacak şekilde 12 tane Türk gözlem noktasının kurulması, işte buralara Türk askeri unsurlarının yerleştirilmesi ve daha sonra işte bu orada bir 15 kilometre derinliğe sahip bir silahtan arındırılmış bölge oluşturulması. En sonunda da radikal ile ılımlar arasında ayrım yapılıp radikallerin elimine edilmesi. Ilımlarla da bir siyasi çözüme varılması şeklinde özetleyebiliriz. Tabii bu mutabakatın yürümesi noktasında büyük sıkıntılar yaşandı. Rejim tarafından bakıldığında Rusya tam sorumluluğunu yerine getiremedi. Çünkü rejim sürekli olarak ateşkesi ihlal etti. Burada ihlaller gerçekleştirdi. Diğer taraftan Türkiye'nin sorumluluğu açısından da bazı sıkıntılar yaşandı. Çünkü Türkiye alınımı muhalifleri kontrol edebiliyor ama radikal unsurlar üzerinde bir tam kontrolü veya kontrolü ilişkisi yok. Dolayısıyla onların bazı bölgelerden çekilmeye ikna edilmesi konusunda bazı aksaklıklar yaşandı. Rusya'da zaten şimdi rejimde bunu öne sürerek biz teröristlerle mücadele ediyoruz argümanı üzerinden şu anki operasyonu meşrulaştırıyor ki iki gün önce Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı dedi ki yaptığımız operasyon Soçi mutabakatına aykırı değil dedi. Yani şunu demek istiyor. Bu anlaşma teröristleri kapsamıyordu diyor. Biz teröristlerle savaşıyoruz diyor. Ama tabii Türkiye'nin orada söylediği burada terörist unsurlar var doğru ama bunlar sayıca az. Esas burada hem 3,5 milyon sivil var, masum insanlar var hem de askeri sahada da daha çok sizin de müzakere yürüttüğünüz, masaya oturduğunuz ılımlı muhalifler var. Dolayısıyla böyle toptancı bir yaklaşım sergilemeyin. Bunun ağır maliyetleri oluyor. Hem bana yansımaları oluyor, hem Suriyelilere hem küresel güvenliği de etkileyecek boyutta bir mesele İdlib sorunu. İşte biliyorsunuz bir operasyon durumunda 3,5 milyon insan nereye göç edecek ki bu son operasyonlar neticesinde 150 binin üzerinde Suriyeli, İdlib'deki yaşayan Suriyeli Türkiye sınırlarına doğru yanaştılar. Şu anda Türkiye sınırlarının içine de alınamıyorlar. Sınırda, kamplarda da değil, orada zeytinliklerin altında kendi kurdukları böyle işte perdeler, çarşaflar altında üstünde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Kış gelecek. Yani bu ne kadar sürdürülebilir? Bu operasyonun daha da genişlemesi durumunda sayının milyonlara varabileceği. AFAD'ın da bu yönde şu anda hazırlık çalışmaları var. Farklı senaryolara ilişkin planlar hazırlanmış durumda. Tabii bu uzun süreli kriz bizim kurumlarımıza da bu tür krizlerle baş etme konusunda önemli bir kapasite gelişimi de sağladı. AFAD bu anlamda belki de dünyanın bu tür acil müdahale durumlarında en etkin kurumlarından biri haline geldi. Ama yani bu düzeyde bir krizle nasıl baş edilebilir o bile yani AFAD için bile son derece zor bir görev olacaktır. Buna yönelik hazırlıklar var. İşte bütün bu hassasiyetler Türkiye'yi İdlib'de bir operasyonu engelleme konusunda diplomatik çabalara itiyor. Diplomatik kanalları tıkandığı noktada zaman zaman askeri sahada Türkiye sorumluluk da alıyor. Muhaliflere destek vererek, buradaki gözlem noktalarından çekilmeyerek. Çünkü rejim sürekli olarak bizim gözlem noktalarımızı hep taciz ateşlerine tuttu. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buna yanıtı bırakın geri çekilmeyi daha fazla askeri güç gönderdi. Yani ben de çekilmiyorum buradayım, izin vermeyeceğim mesajını vermeye çalışıyor. Şimdi bu 9. gözlem noktası nedeniyle başa dönecek olursak çok kırılgan bir ortam var. Bu ancak ve ancak yani ya savaşarak çözülecek yani bir müdahale olursa bu bir savaşa gidebilir. Ama kimse bunu istemiyor. Rusya da bu işte rejim üzerinde etkili güçtür. İki lider bir araya gelecek ki iki liderin uyumlu bir çalışma mekanizmasını da oluşturduğunu biliyoruz. Daha önceki bu tür görüşmelerden hep olumlu sonuçlar çıktı. Ben tarafların ortak çıkarlar temelinde uzlaşarak hem 9. gözlem noktasına ve genel anlamda İdlib'de ateşkesin ve Soçi mutabakatının korunması konusunda bir mutabakata varacakları düşüncesi içerisindeyim. Çünkü aksi bir durumun kimsenin çıkarına olmadığını düşünüyorum.
Peki bir de S-400'ler var. S-400'lerin ikinci bataryası geliyor, gelmeye başlıyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Yani esasında bu Cumhurbaşkanımızın yine deyimiyle bitmiş bir anlaşmaydı. Biliyorsunuz işte Batı'dan özellikle Amerika'dan çok büyük yaptırım tehditleri de geldi. Buna rağmen ilk bataryası gelmişti. Bu bir süreç. Yani gelecek yılın ortalarını bile bulabileceği söyleniyor. Yani teslimatlar başladı ama hem eğitimler devam edecek. Türk subayların bunu idare edebilmesi açısından. Onun dışında kademe kademe bataryalar gelip bunların burada montesi veya işte kurulumu gerçekleştirilecek. Tabii bunun belki bu Putin ziyareti öncesi gerçekleşmesi hani yani bütün kırılganlığa ve sahadaki başka farklı alanlardaki sorunlara rağmen daha makro düzeydeki alanlardaki işbirliğini sürdüğünü göstermesi açısından önemli. Bu da bize şunu işaret ediyor. Yani taraflar ilişkilerdeki işbirliği alanlarını ve sorun alanlarını birbirinden ayırmayı başarabiliyor. Bunlar birbirine paralel bir şekilde sorunsuz yürüyor. Gerginlik eğer artarsa tabii işbirliği alanlarını etkileyebilir. Ama benim kanaatim işbirliği alanları sorun alanlarındaki çözümü kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır. S-400 konusundaki sürecin sorunsuz işlemesi İdlib konusunda, bu 9. gözlem noktasında ben iki ülkenin, iki liderin anlaşması açısından daha kolaylaştırıcı bir rol oynayacağı düşüncesi içerisindeyim.
Peki, bir de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programındaydı ve orada güvenli bölgeyle ilgili açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Hazırlıkların tamamlandığını, silahlı insansız hava araçlarımızın, helikopterlerimizin bölgeye girdiğini ve yakında kara birliklerimizin de girmesinin beklendiğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Nasıl değerlendireceksiniz bu gelişmeleri?
Şimdi bu gelişmeler tabii İdlib'de de bağlantılı. Yani esasında Rusya'nın bu güvenli bölge konusundaki pozisyonuna bakacak olursak, Türkiye'nin tek taraflı olarak Amerika'nın arzusuna aykırı bir biçimde güvenli bölge kurmasını istiyoruz ya. Neden? Böyle bir durumda Türkiye ile Amerika iki NATO ordusu karşı karşıya gelecek. Aralarındaki çatlak derinleşecek ve Türkiye daha fazla Rusya'ya yakınlaşacak. Amerika'nın Suriye planı, politikası çökecek. Çünkü Amerika tamamen bu bölgeyi şimdilik istikrar altında tutup bu aşama, bu mevcut durumu siyasi çözüme taşıma çabası içerisinde. Ama bir müdahale olursa Amerika yani askeri bir tehditle, durumla, riskle karşı karşıya kalacak. Ve çekilme sürecini bile hızlandırabilir. Biliyorsunuz Trump Suriye'den çekileceğini açıklamıştı. Rusya bunu istiyor ama Türkiye ile Amerika anlaşarak bir güvenli bölge kurarsa Rusya bunu istemiyor. Çünkü bu durum iki NATO ordusunun anlaşması ve Suriye'nin kuzeyinde çatışma yoluyla değil ama anlaşma yoluyla bir güvenli bölgenin kurulması ve Amerikan askerlerinin bırakın çekilmesi burada daha uzunca bir süre Türkiye'nin baskısı altında kalmadan rahatça siyasi çözüme kadar mevcut durumu taşımasına imkan sağlayacak. Dolayısıyla ne zaman ki bizim Türk savunma yetkilileri ve Amerikan savunma yetkilileri arasında bu mutabakat gerçekleşti, açıklamalar yapıldı. Dikkat edin, İdlib'de baskı artmaya başladı. İdlib Rusya açısından çok etkili bir kart. Farklı alanlarda yaşadığı sıkıntılar olduğunda hemen Türkiye'yi baskı altına alabilmek için İdlib kartını oynuyor. Bununla bir bağlantısı var. Ama Türkiye bu iki dosyayı birbirinden ayırarak, bu iki süper güçle, ki bu da çok da kolay bir durum da değil, iki büyük süper güçle müzakere ederek çıkarlarınızı, kendi ulusal çıkarlarınızı korumaya çalışmak zor. Çünkü bu iki gücün de size yaptırım gücü var. Yani uluslararası ilişkiler böyledir. Ki bu iki ülke hem ekonomik imkanlarıyla, Türkiye'nin bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkilerini düşünecek olursanız, savunma sanayi alanındaki işbirlikleri, işte S-400'ler, F-35'ler, yani bütün bu kapsamda bir etki gücü var. Türkiye bir yandan bu riskleri minimize ederek, diğer taraftan kendi ulusal çıkarlarını güvenlik koruyarak, güvenlik tehditlerini bertaraf edecek bir hassas yol üzerinde dengede yürümeye çalışıyor. Ama YPG meselesi, Rusya ne kadar rahatsız olursa olsun, YPG meselesi Türkiye açısından hayati önemde. Şu anda Fırat'ın doğusunda bu YPG tehdidini bertaraf edebilmek için Türkiye diplomasiyi önceliyor. Çünkü tek taraflı bir askeri müdahale mümkün. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte sizin de ifade ettiğiniz gibi işte gerekirse bu dünkü mesajlarında yani diplomasiyle oldu oldu ne ala, evet. Olmazsa başka planlarımız da var diyor. Yani o plan askeri müdahaledir. Ama buna gerek kalırsa bu sefer yaptırımlar, işte F-35 meselesi, sahada Türk-Amerikan askerlerinin karşı karşıya gelmesi ki bunun çok büyük bir diplomatik krize yol açması söz konusu. Bu riskleri tabii ki Türkiye hesap ederek öncelikle diplomasiyi önceledi. Şimdilik süreç hızlı ilerliyor. Yani Münbiç'te bir anlaşma olmuştu ama biliyoruz ki o Münbiç yol haritası bir oyalama taktiğine dönüştü. Aradan yani neredeyse yıl geçti. Hiçbir ilerleme sağlanamadı. Türkiye'nin kaygısı burada da anlaştık ama bu da bir oyalama taktiği olur mu? Tabii Münbiç tecrübesi nedeniyle Türk yetkilileri muhtemelen bu konudaki aldıkları garantiler neticesinde süreç daha hızlı ilerledi. Hemen bir ortak harekat merkezi kuruldu şu anda Şanlıurfa'da, Akçakale'de. İki ülke generallerinin başında olduğu ve subayların olduğu bir ortak harekat merkezi. Bunun dışında özellikle Urfa'nın karşısında kalan Rakka'ya ait, Rakka vilayetine ait sınırdaki yerleşimlerden YPG unsurlarının yavaş yavaş çekilmeye başladığı, buradaki bazı gözlem noktalarının veya askeri noktaların ortadan kaldırıldığı söyleniyor. Ve yine Cumhurbaşkanımızın ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla yakında bizim kara unsurlarımız da bölgeye girerek Amerika ile birlikte burada işte devriye görevi icra edecekler ve yavaş yavaş güvenliği devralacaklar. Ve önemli bir mesele hava sahası da demek ki Türkiye'ye açılmış. Ortak helikopter uçuşu gerçekleşti. Türk İHA'ları o bölgede uçmaya başladı. Anlaşıldığı kadarıyla öncelikle bu Kobane olarak biliniyor ama işte Ayn-el Arab yerleşimiyle Ras Al Ayn veya Kamışlı arasında kalan Rakka, Arap nüfus çoğunluklu bölgede belki daha derin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha etkili olacağı bir güvenli hat kurulacak. Diğer bölgeler için Amerika'nın biraz daha YPG'nin de bu konuda Amerika'ya ben baskı uyguladığını düşünüyorum. İşte bu Kobane'de veya daha Kürt nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde daha dar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biraz daha az görünür olduğu, daha az sorumluluk üstlendiği bir plan konusunda sanki ilerliyor gibi. Türkiye'nin şu anki bakışı bu noktada alabileceğimizi alalım. Ama YPG ile mücadele burada sona ermeyecek. Yani şu tablo bizim için tatmin edici mi? Kesinlikle değil. Ama mevcut şartlarda o biraz önce bahsettiğim iki büyük süper güç, riskler, bütün bu noktalarda siz bu tür durumlarda alabileceğinizin en iyisini alırsınız. Bir sonraki aşamaya oluşan yeni durumdan yola çıkarak daha güçlü bir şekilde oturup mücadelenize devam edersiniz. Türkiye sanki bu yolu takip ediyor gibi. Dediğim gibi çok tatmin edici değil ama olumlu gelişmeler var. Münbiç'e göre hızlı ilerliyor olması da yine olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ama bir oyuna geldiğini düşünürse Türkiye, bir oyalama taktiğine dönüşürse, yani Türkiye'nin zaten hiç kimseyi dikkate almaksızın kendi planları da hazır ve askeri olarak da esasında burada tek dert Amerika'yı karşı karşıya gelmemek. Yoksa o kadar kolay ki bu sınır bölgelerinin, yani ben Afrin'den veya Fırat Kalkanı'ndan çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu bölgeler çok rahat bir biçimde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ne derinlik gözetilerek ne de sahada işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü ne olacak gibi tartışmalara girmeden kendisi bu bölgeyi kurabilir Türkiye. Peki. Ama umuyoruz ki buna gerek kalmaz.
Kalmayacak. Evet. Bugünkü ziyaret çok önemli. Bakalım sonrası açıklamalar neler olacak. Hep birlikte takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.